Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
TeknoSeyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar herkese.
Merhabalar.
29 Haziran 4 Temmuz arasını konuşuyoruz. TeknoSeyir.com adresimiz. Bizi yine TeknoSeyir olarak Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da her yerde bulabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Evet, haftanın gündemi bir anda Türkiye'de zaten herkes bunu konuşuyor. Elektronik ürünlere vergi gelecek haberi çıktı. Yani gelmedi haberi çıktı. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Bakan Gideyer Ayak bunu söyledi ve öyle gitti.
Evet.
Vergi gelebilir diye. Yine bu hani lafın içinde anti-dumping lafını da kullandı. Yani bu
tam Aralık ayında falan konuştuğumuz
mesele.
Devamı şimdi geldi.
Daha önce de hani mobilya cinsi ürünlere zaten bir vergi gelmiş. Bütün bir mesele ithalatı azaltmak. Hatta şey var, hani sadece vergi koyarak değil, prosedürlerde de insanları uğraştırıp maliyetleri arttırmak gibi yöntemlerle ithalatı düşürmek.
Evet.
Biz dün konuştuk bunu videoda çok fazla. Levent abi sen ne diyorsun? Nasıl karşılıyorsun?
Yani bu gündemdeydi ama unutulmuştu.
Evet.
Hani bunu karşılamanın hani olumlu karşılanacak bir yanı yok. Yani herkesin teknoloji meraklılarının kullanan, illaki meraklı olması gerekmiyor. Teknoloji kullanan herkesin cebine dokunan bir şey. Yani böyle hani o cari açık falan da böyle kapanır mı hiç sanmıyorum ama işte göstermelik şeyler. Trilyonluk Mercedes'lerin ithalatında bir zorluk çıkmıyor. Ama telefon ithalatını zorlaştırarak durum düzeltiliyor. Hadi bakalım.
Düzeltilmeye çalışılıyor.
Çalışılıyor. Şeyin düzeleceği de yok.
Bir yandan da hani bu halk arasında bu ek vergi olayı Vestel vergisi olarak kaldı Vestel'in üzerine.
Tek sorumlusu Vestel olmamasına rağmen en tabii büyük, canım, en bilinen isim o olduğu için Vestel'in üzerine kaldı. Ama Vestel durumdan memnun gözüküyor.
Yok.
Hani bu kadar oluşan negatif bir elektrik diyeyim var, tepki var. Ama görüyoruz ki Vestel'in umurunda değil.
Hatta geç bile kalındı
diyor. Çünkü başkalarından alınamaz zaten bu durumda gibi bir
Vestel
şey
olacak. Vestel gayet memnun gözüküyor.
Bize gelecekler, bize mecbur olacaklar gibi mi düşünüyorlar?
Ne olacak? Sanki bugün hani 2000 liraya 3000 liraya HTC alan adam tutup da Vestel Venus mu alacak?
Mümkün
yani,
değil.
Yani pahalandı diye. Tamam, yine biraz daha belki işte küfür edecek alırken ama yine onu alacak yani.
Yine iPhone alacak.
Yani, kim alacak Vestel Venus'u bu vergi yüzünden?
Öyle. Bir de hani o bahsettiğin model %100 yerli imkanlarla falan yapılan bir şey değil. İçinde yine Snapdragon var, yine Qualcomm işlemcisi var.
Mümkün değil %100 yerlisini yapman.
Sadece kabını yapıyorsun.
Ya işte yine baskılı devresini falan yapıyorlarsa ben razıyım.
Abi içindeki yazılımını düzgün yapsınlar, ben ona da razıyım.
Yani işte
hani Android kullanacaksın ama bari arayüzü hani şöyle dört dörtlük olsun değil mi o zaman madem bir şeyler yapıyorsan.
Tabii şu var, hani orada şöyle bir şey ben merak ediyorum. Biz linklediğimiz Serhat Aya'nın yazısında da bu detaya değinilmiş. Şimdi elektronik her şeye ek vergiden bahsediliyor.
Evet, bilgisayar.
Şimdi Vestel o LCD ekranı dışarıdan alıyor. O Snapdragon işlemciyi de dışarıdan alıyor. Flash bellek yongalarını da dışarıdan alıyor. Optik algılayıcıyı, optik şeyi, elemanları da dışarıdan alıyor. Onlara da bu vergi gelirse ne olacak?
Gelmeyecek muhtemelen. Gelmeyecek. O tüketici elektroniği, hani böyle tamamlanmış ürünlere karşı bir vergi olur muhtemelen.
Zaten bunun, bu Vestel'e vesaire acayip teşvikler veriyorlar.
Onları veriyorlar tabii ki.
Manisa'daki bölgelerinde.
Ya eskiden beri aslında böyle benzer şeyler var. Zamanında da ben yanlış hatırlamıyorsam Datron muydu neydi getirip Türkiye'de kutuluyorlardı. Montaj olduğu için böyle vergisel falan bir avantajı oluyordu. Aslında aynı ürünü getiriyordu. Orada kutu yapıyordu.
Yarı bitmiş ürün diye bir kavram ortaya
öyle bir şey vardı.
Çıktı. Onun ithaline sıcak bakılıyor falan filan. Valla insanların kesesine dokundu. Para zaten kolay kazanılmıyor. Her şeye erişmek biraz daha zorlaştı. Bunun için hani ne söylenebilir bilmiyorum.
Biz bugün daha seninle de konuşuyorduk Levent abi. Hani birçok ürünün üst düzey modelini bulamıyorsun.
Getirmiyorlar çünkü. Getirmiyorlar. O eskiden beri öyledir. Ama dediğim gibi yani bugün iPhone Plus 6 şey 3000 lira mı? 3000 liranın üzerinde galiba.
O civarlar.
Düşecek mi satışı? Düşmeyecek.
Bence düşmeyecek.
Düşmeyecek. Göreceksin.
Bir de ben şeyi merak ediyorum Levent abi. Şimdi o iPhone'larda vesaire de yani çok pahalı ürünlerde kar marjları da genelde yüksek oluyor.
Doğru.
O da firmalara şöyle bir imkan tanıyor. Böyle vergi durumlarında birazcık da kardan kısıp evet. Çünkü kar marjı zaten yüksek. Onundan mücadele edebiliyorlar. Yani tam %25 gelmiyor. Ama fiyat rekabetinin çok olduğu mesela 1000 liralık, 800 liralık telefonda bu çok çok daha fazla hissediliyor. Evet. Çünkü adam zaten onu minimum karla satmaya çalışıyor.
Ya zaten Vestel de tam o konumu hedefliyor.
Vestel'in de hedefi orası tabii. Vestel'in iPhone'a rakip hiçbir şey yok. Ya da işte ne bileyim S6'ya rakip bir
o
şey
zaman
yok.
İşte evet. Mantıklı bir şey olacak. Diğerleri ister istemez 1000-1200 falan seviyelerindeyken bu 800-900 olmuş olacak değil mi? O zaman, yani bütün hesaplanan aslında bu.
Evet.
Bu şekil bir şey olması.
Ama günün sonunda sen işte kimseye Venüs'e yani sırf ucuz diye ikna edemiyorsun. Adam geri bariz bir şekilde her konuda geri.
Artı Vestel'in şunu düşünmesi lazım. Hani bu durumdan memnun olduklarını bu verginin geç kalmış olduğu açıklamasını yapıyorlar da. Buna tepki gösteren insanlar sadece Venüs'ü almayacak değil. O televizyonu, videoyu, bilmem video var mı artık?
Yok.
Hala. Televizyonu, buzdolabını falan da almayacaklar. Hı. Ha tamam. Vestel'i etkilemez o forumlardaki tepki, tabii. Twitter'daki tepki. Vestel'in büyük resmi etkilemez ama olsun.
Ya ben şuna
o insanlar abi. Elektrik süpürgesi de almayacaklar Vestel'den artık.
Vestel bir sonuçta büyük bir firma. Bir şeyler üretiyor. Kimsenin itirazı yok da. Sen öyle bir noktaya getiriyorsun ki bu açıklamalarını kendini. Yani ancak rakibini engellersen satılabilecek konuma getirdin.
Başkası markanı. Satılmasın da ben satayım.
Evet.
Devlet yardım etsin, HTC satılmasın ki ben satayım. Böyle bir şey
markanın
var mı ya?
Markanın değerini böyle düşürdün.
Böyle bir kafa var mı ya? Bir de hani insanlarla inatlaşma. Bu şeye ne kadar tepkili olduğunu görüyorsun ya. İnsanların.
Zaten şu bütün olay insan psikolojisi denen şeyden anlamadıklarını çok net gösteriyor abi. Yasaklarsan daha arzu nesnesi haline getirirsin her şeyi.
Ne olacak? Yine yurt dışından gelenler ceplerinde, çantalarında kutu kutu telefonla gelmeye başlayacak.
Abi, ama esas senin en başta söylediğin 3000 liraya veren adam 3500 de verebilecek adam zaten.
Verecek tabii ki.
Olacak olan şey 1000 liraya telefon almaya çalışan olacak.
Bir iki söylenecek verirken parayı ama verecek.
Tabii.
Verecek.
Onlar da yurt dışından getirmek makul olmaya başladığı zaman hemen getirirsin gene. Onun piyasası anında oluşur. Ne olacak? Sonuçta 100 lira mı 150 lira mı ne veriliyordu işte IMEI kaydı için?
İşte yine bile... o coşar o işler. Onun borsası morsası oluşmuştu.
Tabii.
Yine onlar kazanır.
Bir yandan da ortada hiçbir şey yok. Henüz sadece bakanın bir açıklaması var. O bakan da artık hani şey yok gider ayak yaptı. Ortada hükümet yok bir şey yok.
Ama bayağı kendinden emin yaptı.
Evet yani her şey değişebilir. Hani bir de bir yandan da şu var. Ortada iç tüketimin zayıfladığı dönemlerdeyiz. Hani bunu söylediğin zaman, ortaya attığın zaman stoklar eriyor. Ya aman işte zam gelecekmiş hemen alalım.
Evet. Evet. İnsanlar saldırıyor. Şişmiş döviz kuruna rağmen evet. Öyle bir sonuç oluşturacaktır bu açıklamalar.
Yine öyle bir şey amaç da o da
olabilir.
Ama yani.
Şeyi söyleyeyim yani şimdiye kadar hiç yeni gelen bir hükümetin biz eski hükümetin koyduğu filanca vergiyi kaldırıyoruz dediğini gördün mü?
Yok öyle
bu
bir şey
olacak
yok.
Yani bu hükümet değişse de bu bakan falan değişecek zaten. Ama bu ağızdan çıktıysa bu gerçekleşecektir. Vestel'in de lobi faaliyeti. Tabii sırf tekrarlıyorum. Vestel sırf Vestel değil ama.
General Mobile da onun içine
ama katarız. Diğerlerinin en azından ya çok memnunuz işte geç kalmış bir karar gibi açıklamalarını görmüyoruz evet. Neyse ki. O yüzden.
Yani iletişim nasıl yapılmaz konusunda da güzel bir ders oldu yani bu.
Evet. Geçmiş olsun herkese.
Evet. Daha geçmedi geçecek. Apple fiyat sabitleme davasını kaybetti. Zaten kaybetmişti ama itiraz etmişlerdi. Ama o itirazlar da kabul edilmedi. Bunların biliyorsunuz bu şey var. Yazarlarla ilgili olan kısımdan evet. Bahsediyorum. Hani daha önce haberini yapmıştık. İtirazları da kabul görmedi. Suçu sabit.
Evet.
Çok 164 milyon dolara anlaşma sağlanmış zaten. Yani hani Apple'ı şey yapmaz, sasmaz bile.
Artık o parayı ödeyecek.
Tabii bir şey değil.
Fiyatlara yansıtır. O da öyle.
Vergiyi ama sonuçta de... zamanında yaptığı şeyleri tekrar yapamayacak. Yani bunun asıl şeyi olur.
Apple'dan devam. iOS 8.4 çıktı.
Aslında millet şeyi bekliyordu. Apple müziği ya, bekliyordu. Zaten bu iOS 8.4'ün ana gündemi oydu. Türkiye'den çalışmıyor herhalde benim bildiğim kadarıyla şu an.
İlk çıktığında çalışmıyordu. Bende iPhone yok.
Amerikan hesabı falan yaparsan kullanabiliyorsun. Ben denemedim, bilmiyorum. Ama hani tanıtımında gördüğümüz kadarıyla çok öyle inanılmaz farklılıklar getiren bir sistem değildi. Yani bir bakacağız, biraz kullanılacak.
Rakip geldi sonuçta işte.
Evet, Spotify'a veya diğer işte müzik şeylerine rakip geldi. Apple tabii bunu biraz daha böyle bir sosyal ağ falan gibi özellikler falan da eklemiş. İşte sanatçılar doğrudan iletişim kurabilecek falan filan diye.
Bir yandan da tabii ki bir sürü hata düzeltme yapıyor. Bir tanesi de şöyle tabii. Kodlarla işte telefonun kapanmasını, restart etmesini falan sağlayan tabii,
onlar
açıklar kapanmış.
Ufak tefek hata düzenlemeleri geldi. Evet. Muhtemelen iOS 9'dan önceki de son güncelleme bu. Artık 2-3 ay sonra çıkacak ya. Herhalde bir daha arada güncelleme falan çıkarmazlar.
Şey de macOS da güncellendi.
Evet, o da 10.14 sürümüne geçmiş.
Evet, onda da bir mini güncelleme daha yaşandı.
Evet, buradaki hani daha önce söylemiştik, onu söyleyelim. Trim desteği geri geldi. Hani gelecek gelme ihtimali var
trim
demiştik.
Trim desteği vardı zaten.
Vardı. Şey yok. Şöyle, üçüncü şey yani Apple'dan almazsan. Gidiyordu. Şimdi işte geri geldi. Sen şeyi onu uzun uzun anlatmıştın o gündemde. Garbage nedir? Collection'la trimin farkını söylemiştin. Doğru. Birbirlerine alternatif olmadıklarını da söylemiştin.
İşte Garbage Collection SSD'nin kendi içinde gerçekleşen dosya sisteminden habersiz bir sistem.
Evet.
Trim işletim sistemi tarafından tetiklenen dosya sistemiyle falan alakalı bir optimizasyon diyelim.
Şimdi de ama trimi senin gelip elle özellikle açman gerekiyor. Benim anladığım kadarıyla öyle otomatik doğru. Çalışır halde gelmiyor. Ama yani tek satırlık bir kod, bir kere restart ediyorsun.
Şunu adam gibi çalışsın.
Sorun çıkarmadan çalışıyor diyorlar ama şöyle bir şey var. Eski tip SSD kullanıyorsan falan ya bir sıkıntı çıkarma ihtimali var diyorlar.
Mac sahibinin de eski SSD kullanacağını zannetmiyorum.
Yani evet.
Zaten neyse. 7 milimdir herhalde Mac'in içine takılan SSD'ler. Onlar da
eskisi sığmaz
yenidir.
Siri'ye sormuşlar sıfırı sıfıra bölünce kaç çıkıyor diye. Onlara enteresan cevaplar veriyormuş.
Siri
nasıl?
Ayarı veriyormuş yani. Sıfırı sıfıra bölme biliyorsun bilgisayarları çökerten bir şey aslında. Hani zaten cevap vermezler.
Divide by zero hatadır.
Evet, hata verirler.
Hata verir.
Birileri denemiş Siri'ye bunu yaptırtmayı. O da cevap vermiş ama böyle esprili bir cevap vermiş. İşte diyor ki mesela sıfır tane kurabiye olduğunu düşün ve sıfır arkadaşında paylaştırıyorsun bunu. İşte ne kadar anlamsız oldu değil mi? Sıfır kurabiye olduğu için kurabiye canavarı üzüldü. Sıfır arkadaşın olduğu için de sen üzüldün gibi bir de laf sokuyor. Böyle bir esprili bir şey koymuşlar.
Allah Allah.
Ne güzel.
Neyse hata mesajından
iyidir.
İyidir herhalde.
Bu arada sonbahar yaklaştıkça iPhone 6s olduğunu iddia eden görüntüler ortaya çıkmaya başladı yine.
Şimdi iPhone 6s her türlü yayının ekmek
tabii.
Kapısı evet. Şu anda. Aklına ne gelirse sallayacaksın
tabii.
Siteye. iPhone 6s'in kutusunun köşesi 90 derece mi olacak, 89 derece mi olacak falan. Ya nasıl olsa tıklanır.
Tabii canım.
iPhone 6s gözüksün başlıkta. Hı-hı. Altına yaz işte iPhone 6s insanın eline güzel mi oturacak yoksa sıcak mı duracak elde soğuk mu duracak?
Salla biz bir iPhone'da şey mi görmüştük sadece 5'i işte 4'ü 5 yaparak haberleri update etmişlerdi değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum.
iPhone 5 çıkacak diye ortalığı yıkan yayınlar iPhone 4s çıktığında kahroldular. Ve sonra sitelerinde iPhone 5 geçen her şeyi ara ve değiştirle iPhone 4S'e çevirdiler.
Doğru.
Ülkemizden de nice güzide.
Ne yapsın adamlar arama motoru sonucunda şey mi yapsın? Yani. O kadar haber girmişler.
Bir de iPhone 5 diye öyle kendini paralıyor ki işte adam o 4S çıkınca tabii birazcık karizma
sarsılacaktı. Hı-hı. Ama bir 30 saniye içinde hallettiler. Değerli yayınlar, saygın yayınlar, söylenecek bir şey yok.
6S'nin
hepsimizden iyi ondan.
6S'nin de adının 6S olacağına dair bir kesinlik
yok. Bir şey yok tabii ki.
Ama son iki nesildir tahminle o şekilde gidiyor yani.
G olur belki.
Çok fazla da bir değişiklik beklenmiyor zaten de işte.
Ya zaten hani sızan resimler neredeyse aynısı gibi.
Home düğmesi yok. Yani yok değil, dokunmatik hale gelmiş. Yani bir fiziksel olarak bir telefonun üzerinde bir obje değil artık. Dokunmatik düğme olmuş iddiaya göre. Ya da işte sızdığı söylenen görsellere göre. Bu da artık bir değişiklik demek zor.
Öyle.
İşte biraz devre kartı küçüldüğü için pil kapasitesi artabilir falan diyorlar.
Yani.
Onlar da olsun artık.
Benim oğlan üzülecek. Niye? Çünkü o da işte 2 yaşında, 3 yaşında iPad normal tabletle, herhangi bir tabletle iPad'i birbirinden ayırıyor. Hı-hı. Çünkü o düğmeye bakıyor. O düğme varsa iPad diyor. Yoksa bir şey demiyor. Suratına asıyor. şimdi o bozulacak, düğme olmayınca iPad'e de iPad değil diyecek.
O senden önce uyum sağlar, merak etme.
Tabii bu telefon bu, iPad değil de iPad'e de gelecektir aynı tasarım değişikliği. Şaşıracak bakalım, ilk başta bir bunalıma girecek.
Senin çocuğu ama kökten Apple'cı yapıyorsun Levent abi, ne olacak?
O eline geçirdi iPad'i, alıştı. Orada da yine home düğmesi rol oynuyor çünkü ona basınca ne olursa olsun, nereye girerse girsin o düğmeye bastığında ana ekrana dönüp kurtulacağını biliyor. O yüzden gayet kolay kullanmaya alıştı, sardı. Hmm. Sağa sola giriyor, alakasız yerlere giriyor ya da işte bir oyundan hoşlanmıyor, sıkılıyor. Hemen alttaki düğmeye basınca yine ana ekrana, simgelere dönüyor. Hmm. O da ona yetiyor işte.
Güzelmiş. Bu da ilginç bir haber. Cisco OpenDNS'i aldı.
Evet. Nereden çıktı
şöyle,
şimdi bu?
Abi OpenDNS bizim için şu hani yasakları aşarken kullandığımız DNS adreslerinin kaynağı, tabii. Ama bu adamlar bir yandan da güvenlik firması.
Şimdi tabii OpenDNS'in ücretli servisleri de var.
Tabii.
DNS'te de istersen hani sansürlü DNS'i de var falan. Biz genelde onun o ana sayfasında yazan 222 bilmem ne bilmem ne IP'sini kullanıp geçiyorduk. Hani detayına bakmıyoruz.
Ben son zamanlarda ama hiç kullanmıyordum ya OpenDNS'i.
Yavaşladı da ondan. Ben kullanmıyorum mı? Ben de. Çünkü OpenDNS yavaşladı.
Kesinlikle aynı fikirdeyim.
Bir nedeni var mı, yoksa hani bir yavaşlatma mı bilerek bilmiyorum. Ama OpenDNS performans düşürür hale geldiği için kullanmayı bıraktım ama yıllardır kullanıyordum.
Bu arada iyi para vermişler, 635 milyon dolar.
Evet.
Cisco o işe yani yatırım yapıyor. Hazırı varken oturup.
Yalnız sonuçta OpenDNS ne? Demek ki bayağı bir hizmeti varmış, bir
var,
ederi varmış.
Tabii ki.
Tabii yani. Canım, dediğim gibi onun hani kendinden filtreli DNS'i falan da var. Hmm. İstersen kullanıyorsun. Büyük bir firmaymış. İyi bir para almışlar Cisco'dan. Cisco herhalde operasyonu aynı şekilde devam ettirecektir.
Herhalde ettirir abi.
Umalım. Belki bu performans şeyi de düzelir.
He, belki.
Onun OpenDNS'den kaynaklandığını pek düşünmem ama.
Değil mi? Sonuçta biz YouTube'dan bir şey izlemeye çalışıyoruz. 1080p izleyemiyoruz. Evet. O kadar megabit'e rağmen. Niye? YouTube mu yavaş?
Evet.
Hayır. Evet. Facebook'ta müzik firmalarıyla görüşüyormuş diye bir söylenti var.
Müzik işine girmeyen bir o kalmıştı.
Evet.
Zaten bu paylaştığımız bağlantı da söylüyor. İşte Apple, Microsoft, Amazon, Google hepsinin bir müzik hizmeti var.
Niye öyle Facebook, veya böyle. Değil mi? Öyle üzülüyor.
Bunların arasında hani bir Facebook dışarıda kalıyor. Ama şey yapmak istiyorlar tabii. Yani senin Facebook'ta harcadığın süreyi daha da arttırmak istiyor adamlar. Evet, günlük şu anda 40 dakika falan harcıyormuş Amerika'daki istatistiklere göre. Bunu sen müzik dinleme, video izleme falan yaptığını düşünsene. O 40 dakika olacak 2 saat.
İşte hedeflenen bu. Falan paylaşacağına bizim kütüphaneden paylaş. Hmm.
Ya ufak tefek aslında geçmişte de mesela böyle dinle tuşu falan koymak gibi şeyler olmuştu Facebook'un ama hiç böyle ciddi anlamda Facebook müzik gibi hani böyle ismiyle falan büyük bir hizmet şeklinde girişimi olmadı. Evet.
Ya 1,5 milyar kullanıcısı var neredeyse aslında. Olmaması da bir garip bence.
Yani.
Niye olmasın ki?
Ya şimdi orada tabii o şarkının yanında mutlaka satın al tuşu falan olacak. Mesela tabii, YouTube'un tabii. eksiklerinden birisi o. YouTube'da benim gördüğüm kadarıyla öyle bir şey yok.
Yok.
İşte orada Facebook büyük olasılıkla onu şey yapacaktır, entegre edecektir.
Evet, şey YouTube'da da şöyle işliyor. Sana o imkanı veriyor YouTube. Mesela diyor ki ben şarkıcıyım, YouTube'da koydum klibimi. iTunes'da da satıyorum. Onun satış linkini koymana izin veriyor. O kadar, kendisi bir şey Anladım. Yapmıyor.
Taylor Swift ne düşünüyor ona
sormak lazım. Bir konuk alalım.
O gündemi hani. Belirler çünkü
Vallahi
burada.
Vallahi alsak burayı yıkarlar.
Doğru. Facebook'ta logo değişmiş fark ettiniz mi?
Çok küçük değişmiş anlamadık.
Harf bazlı bir değişiklik oldu.
Font
zaten evet. Hani adamlar da Twitter'dan mı ne duyurmuşlar değişikliği. Hani normalde bir firma
Gerçi
logo değişti
A harfi
de.
Bayağı değişmiş.
A yani. Harfi çok değişmiş.
Diğer harfler de değişmiş de A harfi.
Niyesini çok merak ediyorum ya.
Ya firmalar yapıyor arada böyle. Daha böyle temiz mi?
Daha ulaşılabilir etki yaratıyormuş. Vallahi ne?
Abi şimdi ne? Çok paran olduğu zaman nereye harcayacağını şaşırıyorsun herhalde. Bunlar düşünülüyor. Ben Google'da biliyorsun E'nin şeyini mi ayarlamıştı, yüksekliğini mi ayarlamıştı?
Evet, evet.
Bir 6 ay önce de
bir
onun...
Piksel. Bir piksel zannedersem ayar evet, şekildi. Evet.
İnsanların gözüne takılıyormuş falan. Şimdi Facebook'ta sıra.
Ya şimdi A'yı şeye çevirmişler. Hani bizim ne bileyim ben A'yı bu yeni şekliyle yazıyorum. Hayatta da o eski şekliyle yazılan A'yı elle yazan adam görmedim. Hani evet. printerlar öyle yazar da matbaada öyle yazılır da el yazısında yeni A yazılır. Bilemiyorum. Hani bu tabii büyük harcama. Çünkü o firmanın işte yok tişörtünden antetli kağıdına kadar bilmem ne her şey değişecek. Demek ki bu harcamayı kurtaracak bir nedenini görüyorlar.
Ya bir de yani hani hazırdan bir font alıp da yapmıyor adam.
Tabii onlar
daha
fontu
önceki
da...
fontu yapana ya adamla anlaşıyorlar.
Evet.
Sıfırdan kendilerine özel bir font tasarlattırıyorlar falan. Yani tabii sonuçta büyük firma olunca bunlar olağan oluyor herhalde.
Hı-hı. Evet.
Microsoft'ta bazı kıpırdanmalar var. Bing'in imaj kısmını şeye satıyorlar, veriyorlarmış. Uber'e, şu taksicilere. Ne alaka? Ne anlamadım. Şu zaten şey söyledik, evet. Fiyatı falan belli değil.
Çalışanlarıyla falan birlikte
Çalışanları da
toptan gidiyorlar,
evet. İlginç.
Ama açıklama yapılmamış.
Yapılmamış. Diğer yandan da bu reklam işlerini de bölüştürüyor Microsoft. Amerika Online ve App Nexus'la ülkelere dağıtarak
onlarla anlaşmış.
Anlaşmış, o kesin zaten. Evet.
Reklamları Amerika Online'ın 10 ülkede falan bu Microsoft üzerinden gösterilecekmiş. Tabii. Bununla bağlantılı bir haber daha var zaten sırada. İstersen önce onu atlayalım.
Türkiye'yi mi diyorsun?
Yok, bir sonrakine. Şu Bing eskisi kadar Bing şey Bing. Değil. Bu da reklamla bağlantılı.
Ya Bing'i biz tabii hani kim kullanır falan derken o bir yandan şey olmuş.
Ufak ufak
kendine yeter hale gelmiş. Döndürüyormuş çarkı artık kazançları.
Yani Amerika'daki kullanım oranı %20'lere ulaşmış.
Evet,
ki %20. Bu iyi bir rakam. Yani Google gibi karşısında bir dev var ve işini iyi yapıyor. Hani bir başka ihtiyaç arayan yok yani. Hani başka bir çözüm arayan çok fazla yok. Ama işte Yahoo ile anlaşarak, ne bileyim işte böyle AOL ile anlaşarak
ben
bir şeylerin içine yerleştirerek falan bir şekilde adamlar geliştirmişler.
Bing'i öyle kullanmak zorunda kaldığım zaman hiçbir zaman aradığımı ilk seferde bulamıyorum.
Aynen, bende de o his var. Yani ya çok Google'a alıştığımızdan mı, alışkanlığımızı mı şey yapamıyoruz? Ya da hani o kadar iyi çalışmıyor mu acaba arama ne şeyi, bileyim. Algoritması? Çünkü ben de bir şeyleri aradığım zaman Bing'den aradığımda hakikaten daha zor buluyorum.
Evet.
Ama ayakları üstünde durur hale gelmiş. Zaten hedefleri oymuş. Bu arada hani çıkış tarihi de 2009'du sanırım. Bayağı da uzun vadeli bir hedef aslında. Koydukları hedef 2016 yılında kendi kendine yetebilir bir sistem haline getirelim biz bunu. Hmm. Onu başarmış görünüyorlar.
İyi, hayırlı olsun.
Üstüne de ekleyerek gidecekler bakalım ne kadar ilerletebilirler bilmiyorum.
Geçen hafta Türkiye'nin genel müdürü ayrılıyor. Tamer Özben diye haber yapmıştık. Yeni müdür geldi. Onu da böyle fikri takip yapalım. Murat Kansu gelmiş yerine.
Evet.
O da göreve başlayacak.
Microsoft Orta Doğu ve Afrika cihaz üreticileri ve iş ortaklarından sorumlu genel müdürmüş. Şimdi Microsoft Türkiye genel müdürü oldu.
Evet. Ya tabii şey yok, hani pek tanınan bir isim değil. Hani ya daha doğrusu ya, daha önce gündemimizde olan bir isim değil.
İş dünyasında tanınıyordur. Çünkü hani sonuçta tabii. Daha önce böyle HP'de falan da hep böyle kurumsal tarafta çalışmış. Biz tabii tüketici tarafında olduğumuz için işin daha çok.
Tabii.
Bizim derdimiz ama hep şeydi. Xbox de, inşallah Türkiye'de silkinir kendine gelirdi. Bakalım ne olacak.
Kendisi de hayır şeyde Twitter'da falan pek aktif bir insan değilmiş. Biraz baktık da. İyi olur inşallah, ne diyelim. 1 Eylül'den itibaren göreceğiz.
Bir şey değişir mi?
Evet.
Hiç sanmıyorum ama bakalım.
Bakalım. Windows 10'la birlikte bir Wi-Fi Sense denen özellik geliyor. Bu da tartışmalara neden oluyor. Wi-Fi Sense'i hatırlatayım mı ne olduğunu?
Wi-Fi Sense zaten telefonda vardı.
Vardı evet.
Windows telefonda.
Senin tarafta vardı evet.
Windows 10'la birlikte İşletim sistemine de geliyor. Bu arkadaşlarının yani şöyle Wi-Fi bilgilerini paylaşma.
Yani şöyle ben senin evine geliyorum. Aa evet. Diyor bu Murat Levent'in arkadaşı ve aynı ağına Levent'in de ağına erişmeye çalışıyor. Bunu nereden
anlıyor
bu?
Facebook'tan evet. Falan anlıyor.
Facebook'tan olduğunu. Vesaireden anlıyor. Ve bana senin ağını paylaştırıyor.
Evet.
Sen bana şifre söylemiyorsun.
Sormadan hemen bağlanıyorsun. Ama tabii şöyle bu ben işte şifreleri paylaşacağım falan bir kere senin kontrolünde olan bir ayar.
Evet.
Güzel de ben kendi evimin şifresini paylaşmak istemiyorsam o nasıl olacak tabii?
Tabii.
Hani o...
Ya burada...
Eve gelen misafirin vicdanına kalmış durumdayım.
Tabii. Burada şöyle bir durum var. Arkadaşımın arkadaşlarına vesaireye de açabiliyor mu diye böyle bir söylenti çıkmış.
Evet.
Microsoft onu öyle değil diyor ama hani bir yandan da niye olmasın böyle yani her yeni özellik bu tip riskleri de beraberinde getiriyor.
Tabii canım, mutlaka evet. Bir sıkıntısı olacak.
Artı benim hani arkadaşımın hesabını hackleyerek bir şey yaparak yani bir açık kapı daha açıyorsun. Evine bir şey daha açıyorsun.
Evet, bir güvenlik.
Ya bir kolaylık getirdiği kesin. Daha. Ama bir hakikaten açık daha oluyor. Bir de ama şey kesin bak, çıkmak istersen de çözümü ya varmış.
Varmış da buradaki ifadeden anladığım kadarıyla o Windows 10'da açık olarak geliyor. Yani çünkü diyor ki isterseniz kapatabilirsiniz.
Evet.
Opt-in değil, opt-out.
Ve onu da şeye yazacaksın sen. Wi-Fi isminin sonuna ekleyeceksin.
Opt-out ekleyecekmişim. Alt onu paylaşmıyormuş o zaman.
O zaman onları görmezden geliyormuş.
Yani suyunun suyu böyle olmaz yani bu iş.
Hayır bir de ben istemiyorum kardeşim. Wi-Fi ismim düzgün olsun benim. Yani değil mi? Karıştırıyorsun.
Ya bunu yani Wi-Fi çalıştıran arkadaşlar diyelim işte ofisinde, iş yerinde, evinde falan. Şu bizim çeşitli incelemelerde bahsettiğimiz konuk ağı konusunu bir daha düşünsünler.
Evet.
Tamam birazcık uygulamada sıkıntılar oluyor. Misafir geliyor sen ona hani ya o konuk bilmem neye bağlan diyorsun. Hani ya bize bir şeyini vermedi. Bize ağına sokmadı. Evine gittik herif bizi ağına sokmadı diye düşünüyor falan. Böyle şeyler oluyor da şey değil ki aslında hani onun için hiçbir şey fark etmiyor. İnternete yine bağlanacak. Hatta sınırsız hızda bağlanacak. Eğer sen öyle bir şey koymadıysan bazı cihazlarda koyamıyorsun zaten.
Evet.
Hani onun için değişen hiçbir şey yok aslında.
Olsun abi orada bir imaj var işte.
Ama ev sahibinin ya da işte o şebekenin sahibi kimse onun güvenliğini ciddi şekilde etkiliyor bu.
Öyle. Öyle.
Hani darılacak bir şey değil ama bizler Akdeniz kültüründen gelen insanlar olarak daha duygusal oluyoruz. Mesela ben şunu görmüştüm. Yurt dışında bazı işte hobi nedeniyle katıldığım bazı mesaj panolarında falan şunu gördüm. Adam işte James'ten ne bileyim bir şey alacak diyelim işte. İkinciye sattığı bir şey alacak. Diğer forumda soruyor. Ben diyor bu James'ten işte boya alacağım. Bu siz tanıyor musunuz? Daha önce iş yaptınız mı? Nasıl biridir diye soruyor. Herkes de cevap veriyor. Hani bir James de darılmıyor.
Tamam.
Ama bunu Türkiye'de yap. Vay sen bana ya. Güvenmiyorsan ben sana zaten hiç güvenmem bilmem ne. O adam seninle selamı sabah geçiyor. Blokluyor.
Şey demek yani bu dediğim gibi duygusal daha bizim Akdeniz kültürünün. Yani bu eminim ki Yunanistan'da, İspanya'da falan da böyle olur.
Öyledir evet.
Ama İsveç'te böyle olmaz. Kültür meselesi iyi ya da kötü denmez. Farklı sadece. O yüzden hani bizde dediğim gibi adam eve gelip geldiğinde sen ya sen bizim ağanın şifresini vermeyeyim sana da şu bilmem ne konuk ağanınkini vereyim deyince işte bize de mi yes. bu bize de mi konuk ağı tepkisi oluyor. Ama alışacağız.
Alışacağız.
Çünkü konuk ağı kısaca hani özetlersek senin ağında depolama cihazların var, yazıcın var. Belki başka işte televizyonun var, onun bunun hepsi bir ağa bağlı. Konuk ağında adam bunlara erişemiyor.
Evet.
O sadece internete çıkıyor. Zaten onun derdi de internete çıkmak. Senin NAS cihazında bir işi varsa ağına bağlanacak tabii ki. Ama yok adam misafir gelmiş adamın derdi internete çıkmak. Onun konuk ağdan bağlanmasında hiçbir zarar yok. İşte biz de bunu daha çok kullanarak, teşvik ederek...
Evet.
Çevremizdekilere öğretirsek.
Yani bir yandan da Levent abi şu var. Adam farkında değil virüsünü senin ağına bulaştırabilir.
Tabii tabii tabii. Yani bu şimdi kripto locker falan gibi şeyler gittikçe artıyor. Senin 8 terabaytlık NAS cihazın içindeki bilgiler gider yani.
Gider.
Sen anlamadan hiçbir şey gider.
Tersi mi mümkün? Mesela benim NAS'ımda bir virüs var. Benim ağıma bağlanan adama bulaşabilir mi?
Ya şimdi worm türü şeyler bulaşır da orada tabii şöyle bir şey var. Hani sonuçta bu virüsün bir işlemcide şeyde çalışması gerekiyor evet. platformda. Yani öyle bir şeyin olabilmesi için NAS cihazının platformunda çalışan bir şey lazım. Ya kesin bir şekilde hani proof of concept dedikleri olabilirliğinin ispatı şeyi yapılmıştır. Çünkü bugün iyi NAS cihazlarında artık direkt SQL Server falan çalışıyor. Yani evet. hiç şey yok. Çalışmaması için bir neden yok. Ha ama problem şu. Şimdi kiminde QNAP var, kiminde Synology var, kiminde yok Western Digital var. Ha öyle ortak çalışan bir şey yapmak biraz zor. Ha ama exploit'ini açığını bulurlar, yaparlar.
Doğru.
Orada şey daha çok önemli. Senin işte ağa bağlanan bilgisayardaki çalışan şeyler, kodlar. Adam işte o CryptoLocker tıklıyor, FTTNet faturası gelmiş diye tıklıyor, çalıştırmış oluyor.
Doğru.
Programda çalışıp erişebildiği her dosyayı şifreliyor. Büyük risk.
Öyle. Bu da başka bir rezalet. Google biliyorsunuz yeni bir foto uygulaması var. Fotos uygulaması.
Evet.
Bunun özelliği şu, fotoğrafları gruplandıran bir yapay zekası var. Anlıyor, algılıyor. Yani işte ne bileyim bir sürü araba çektiysen arabalar diye ona klasörün ismini veriyor gibi hayal edin. Etiket yapıyor. Kendince. Sen git bir siyahi çifte gorilla diye goril diye etiket koy.
Bunu tabii. biri fark ediyor bir kullanıcı.
Evet.
Arkadaşlarımı goril olarak etiketledi diye Twitter'da paylaşıyor. Tabii hemen tepkiler gelince de.
Ya büyük tabii fail olmuş. Bu yüz tanıma uygulamaları bu hatayı daha önce de yaptı.
Ya biz gene hani, dinlemde konuşmuştuk. HP'de gene siyahileri şey yapamıyordu.
İnsanları tanımıyordu galiba.
Tanımıyordu evet.
Daha önce yine bir... büyük bir firmanın yüz tanıma uygulaması da çekik gözlü insanları görünce şey diyormuş. Ya gözü kapalı çıktı. Bir daha çekeyim tamam. diye uyarı veriyormuş. İşte oluyor tabii. Bunlar da bu tür hatalar olabiliyor bu teknolojinin gelişim sürecinde de tabii biraz ayıp oluyor oldu mu da. Böyle bir hele bu son durumda bayağı bir skandal olmuş.
Ama Google hızlı davrandı. 15 saat içinde hemen çözümü üretip özür de dilediler.
Evet.
Konu kapandı o yüzden hızlı bir şekilde. Evet.
Oluyor bu tür.
Ya da herkes alıştı bilmiyorum. Hani herkes ya oluyor buna yapacak bir şey yok mu diyor ya, artık.
Ama işte burada hata çok hani sıvamış artık. Evet. Müthiş olmuş. Hani orada şey tamam öbüründe Nikon muydu bilmiyorum. İşte çekik gözlü insanları fotoğrafta çekik gözlü birisi varsa gözü kapalı çıkmış bir daha çekelim diyordu. Hadi neyse hani gülersin falan da bu birazcık hassas bir yere temas etmiş. Biraz zor hani açıklaması, şey yapması, özür dilemesi bile sıkıntılı bir mesele.
Bu Google Glass biliyorsunuz gündemden geldiği gibi neredeyse çıktı gitti, unutmuştuk. Ama bir söylentiler var hani yenisinin çıkacağına dair.
FCC'ye bir başvuruda bulunduğu söyleniyor.
Yeni model için mi?
Yeni model için evet. Zaten aslında şeylerle çalıştığı böyle ne denir bilindik gözlük markalarıyla çalıştığını haber yapmıştık daha önce. Şimdi FCC'ye de başvurduğu söyleniyor. Belki bu yıl içinde yenilenmiş halinin çıkacağı duyuruldu ama bilmiyorum, bende pek heyecan yaratmadı. Siz ne dersiniz?
Uzun zamandır biliniyordu zaten yeni bir şeyinin yapılacağı.
Ben hiçbir şart altında gözlük takmak istemiyorum.
Herhalde artık piyasaya çıkacak şey hale geliyor.
İyi gelsin bakalım. Amazon yazarlara okunan sayfa kadar para ödeyecek.
Evet. Böyle. Kitabın. Kindle'da. Tabii. Kitabın satıldı mı o kitap satıldı şu kadar para alacağım değil. Ne kadar okunursa o kadar telif alıyorsun.
Evet. İyiymiş, ne güzel.
Dolayısıyla okunan kitap yazacaksın.
Şimdi bu iyi mi kötü mü? Ne diyorsunuz?
Kötü tabii ki abi. Tamamen şey olacak iş. Ne denir? Çakallıklarına girişilecek. Bu hani dizilerde de vardır ya. Arkasını böyle son anda öyle böyle pist bir yerde bırakır ki devam etmek zorunda kalırsın.
He. Ya okunur kitap yazacaksın da şey ne olacak? Ben bir sürü işte ne bileyim oyunu, bilmem kadar 20 yıl önce oynadığım oyunu şimdi işte GOG'dan alıyorum. Zamanında korsan almıştık. Şimdi legal, yasal olarak kütüphanede dursun diye alıyorum. Bir daha da oynamıyorum. Bir kere bile yüklemiyorum. Sadece alıyorum. Bazen kitapta da bunu yapıyorsun. Hani ben bu kitap dursun dijital olarak da bende. Yarın öbür gün içinde bir şey aratırım diye alıyorsun. Ne olacak?
Abi daha kötüsünü söyleyeyim. Nasıl sayacaksın? Şimdi içindekiler kısmı falan var bazen kitabın başında veya bazı harita koyuyor yani. Bir şey koyuyor. Şimdi onları okunduğumu sayacaksın, atlandığımı sayacaksın. Nasıl olacak?
Şey ne olacak? Referanslar ne olacak? Mesela sözlüğü okuyor musun? Hayır, sözlüğü yani. Arada zada açıyorsun bir sayfasına. Hani nokta atışıyla bir sayfayı açıyorsun, bakıyorsun, kapatıyorsun. Hani o zaman onlara farklı uygulama gerekecek. Ya da ansiklopediyi mesela okumak diye bir şey yok. Hani tabii. Çocukken okurduk da normalde yok.
Bir de kitap sayfası mesela bu Kindle'larda belirli bir sayfa yok ki. Senin bu seçtiğin font büyüklüğüne göre falan değişiyor.
O kendi gerçi şey demişler, şey
standart bir fontumuz şu fonta göre olacak falan demişler.
Hesaplı, çok zor.
Ya bayağı ben size söyleyeyim ne olacağını. Çin'de yeni bir sektör oluşacak.
Kitap okuyacaklar.
Evet, para vereceksin, kitap değil okuyacaklar.
Mi? Bir yandan da o var abi, yaparlar yani. Şakır şakır kitap okuyor sayfa çeviren.
Nasıl like yapıyorlar şu anda?
Ya bir yandan işte şey tartışılır. Şimdi mesela artık albüm, müzik hala albüm olarak çıksa da albüm o şey bitti. İnsanlar şarkıları tek tek alıyorlar. Hani bu sayede de işte iki tane baba şarkı yapıp geri kalanı uyduruk şeylerle doldurup bir CD satamıyorsun artık. Ya da işte satamayacaksın. Ufak ufak başladı evet. Şu anlaş. Hani burada da lezzetli kitap yazman gerekecek. Öyle 10 sayfa keyifli sonrası şişirme bir şey yapamayacaksın.
Ya da şey olmayabilir. Hani kitap değil de artık 10 sayfalık hikayeler de yazabilirsin. Mesela. Ya
şimdi tabii
ona göre ücretlendirilecek sonuçta.
Ha, matbaa işi ortadan kalkınca aynı müzikte single çıkartır gibi şimdi de tek tek öykü satma falan şansın var. Ya değişik bir durum. Bir yandan güzel. Hani bu direkt başarısını adamın kazancına yansıyor. Ama bir yandan da bu şeye yaratır mı? Şimdi ne oldu? İnternette sayfa gösteriminden reklam yayınlanması bize galeri diye bir pisliği hayatımıza soktu. Haberciliğin içine eden şeyler. Soru şeklinde haber başlıkları. Türk Hava Yolları'nın uçağı düştü mü? Diye bana soruyor adam. Ben mi bileceğim lan, sensin yayın, gazete sensin, ben sana geleceğim öğrenmek için. O arabayı ne yaptılar falan, böyle başlıklar ortaya çıktı. Bu reklam denen bela, reklam temelli yayıncılık modeli, gelir modeli bize bunları hayatımıza soktu ve mahvetti yayıncılığı, evet. Haberciliği. Acaba bu da işte sayfa başı okuma modeli de hani bir sonraki sayfada kahramanımız uçurumdan atlıyor.
Mu ya acaba?
İki sayfa sonra falan. Arada böyle bannerlar falan mı olacak? Şey mi olacak? Üç noktayla biten sayfalar mı olacak? Ya da soru soran. Kahramanımız uçurumdan atlıyor mu? İşte umarım öyle bir şeye dönüşmez. Rezalete dönüşmez.
Evet. SpaceX'in son ISS kargo görevinde Falcon 9 raketi havada patlamış.
Evet Murat, canlı olarak izledim ben. Pazar günüydü. Tam da denk geldi uygun saatte. İzleyeyim dedim. Şöyle güzel güzel gidiyordu başta. Sonra bir baktım böyle bir hareketlenmeler oluyor. Hakikaten de patladı. O arada yayın anlatan amcamız da bir sessizliğe gömüldü. Anlamadı ne olduğunu.
Tabii orada...
Yani kalktıktan yaklaşık işte 139-140 saniye sonra falan patladı. Ki hani bir 20 saniye falan daha dayansa belki ilk seviye roket ayrılacaktı. Ben asıl şeyi bekliyordum. Yere inmeyi deneyecekti gene o ayrılan kısım. Patlamanın hani tam olarak neden olduğunu tabii daha ayrıntılı inceleyecekler ama o ikinci seviyeye geçtiği zaman ki ateşlenecek olan motorun oksijen deposunda bir aşırı basınç olduğu falan söyleniyor. Öyle bir açıklama yaptılar şu anda.
Yalnız burada zaten bir önceki ikmal uçuşu da yok takla uzayda taklama atmıştı neydi?
Bir tabii sonrakine şöyle dediler. ISS'e gönderilen kargoların son 8 ayda 3 tanesi patladı. Farklı farklı yerlerde. Biri Rusların, biri işte SpaceX'in, biri de galiba Boeing'in miydi? Ama hiçbirinin birbiriyle bağlantısı olmayan şeyler. Sadece şöyle bir şey var. Bu paylaştığım haberin en altında yorum olarak gelmiş. Bir önceki patlamada kaybolan öğrencilerin uluslararası işte uzay istasyonuna gönderdikleri kargoların yedekleri varmış bu patlamada da. Öğrenciler şu anda hayattan bezmişlerdir herhalde. Çünkü yaptıkları yedekler de gitti, tekrar patladı. Ya bu sonuçta işin çok ne kadar zor bir şey olduğunu gösteriyor. Hani uzay seyahati işinin. Çünkü çok yüksek basınçlarda, çok yüksek hızlarda, ince hesaplarla uğraşıyorsun.
İki tane de HoloLens gitti. HoloLens değil mi?
Evet, onu kullanacaklardı çünkü, doğru.
İki tane de HoloLens seti gitti arada.
Yani ama şöyle bir şey var. SpaceX için hani şöyle bir istatistik söyleyeyim. 2010'dan beri 18 tane başarılı fırlatma yapmışlar. İlk defa bir tanesi patlamış. İstatistikleri iyi yani aslında.
Evet.
Ama işte bu patlama işini bir çözsek
ya
de.
İşte patlama iş mesela geçen hafta mıydı, önceki hafta mıydı ne, bir gene test yapmışlardı. Patlama olursa insanlı görevlerde kapsülün ayrılıp kaçmasını sağlayacak bir şeyi test etmişlerdi. İşte bu tür durumlarda önemli oluyor. Bir çeşit fırlatma koltuğu gibi o kapsül kısmını fırlatıyor. Sen çünkü milisaniye cinsinden şeyi yapabiliyorsun. Hani bir titreşim gelmeye başladı. Çünkü canlı yayında izlerken ben de gördüm. Hani böyle bir saçmalamaya başladı motor. Belli etrafında böyle dumanlar falan çıkarıyor. O arada 2-3 saniyen var zaten. Fırlattın yoksa o büyük patlamayı yaşıyorsun sen de.
Diğer haber Uber'le ilgili. Geçen hafta isyan çıkmıştı Fransa'da. O protestoların devamında yöneticilerden ikisini tutukladılar. Sorguya aldılar.
Ama neden
Fransa
dolayı sorguladılar? Ben onu anlamadım.
Batı Avrupa müdürleri, sorumluları. Ya şey, burada da olay ondan ilgili değil. Lisansıyla ilgili. Adamlara verilen lisans, böyle önceden hani taksiyi çağırıyorsan onu kapsıyor ama yoldan adam toplama lisansı yokmuş. Aslında birazcık şey, bence bunların hani gazını almak için protestoların bir sebep aradılar, bunu buldular. Bir açıklarını buldular.
Yöneticilerini tutuklayıp
evet.
Sorgulamışlar.
Daha sonuç yok, bakalım ne olacak. Bu da ilginç. Periskop şu anda hani deli gibi herkes meraklı canlı yayın yapmaya. Onun fikrinin nereden çıktığının haberi var sırada. Kurucusu Kevin Begpur. Doğru mu söyledim?
Hindistan'da herhalde.
Evet. Herhalde. Türkiye'deki gezi olayları sırasında bundan ilham aldığını söylemiş.
Ya buraya gelmek mi ne istemiş? Otelin çevresinde durum nasıl diye insanlar o zaman işte böyle fotoğraf çekip şey yapıp ne bileyim Ustream'den falan yayınlar yapılıyordu. Onlar da orada fikri bir anda kafasında canlanmış. Ya şöyle bir şeyi kolaylaştırsak diye.
Evet.
Gezi olaylarının dolaylı yönden bir şeyi olmuş.
Sonucu olmuş.
İnsanlığa katkısı olmuş, öyle diyeyim.
Valla.
İlginç değil mi yani?
Ama mantıksız da değil. Çünkü herkes o anda yayın yapmaya çalışıyordu. Çünkü televizyonlar göstermediği için hiçbir şey. Belgesel oynatırken sen oradan...
İşte Ustream'le uğraşıyordu herkes.
Onlar da kolay iş değil aslında. Tabii. Ustream'den hesap aç, bilmem ne yap.
Evet.
Zor işler ve şimdi tek tuşta yayındasın. Gerçi şimdi neden ne yapıyor adam? Senin işte gelip 3G hattını bir şekilde etkiliyor, bozuyor. Yayın yapamıyorsun. Ama sonuçta...
Herkes yayın yapmaya çalışınca yine kapasite etmeyecek, yine sorun olacak.
Ha, yine evet. Ama kolaylaştırdı da çok gerçek.
Kolaylaştırırsan ama kolaylaştı, evet.
Bu da Levent abi, söyledin değişik bir şekilde gerçekleşti. Senin bir kapıya sıkışma senaryon vardı yapay zekada. Benzeri Almanya'da Volkswagen fabrikasında oldu. Robot bir işçiyi öldürdü.
Sıkıştırarak öldürdü.
Hem de adamı duvara sıkıştırmış. Şöyleymiş olay, 22 yaşında bir işçiden bahsediyoruz. Şimdi robotların iki cinsi varmış bu montaj hatlarında. Bir tanesi insanla yan yana çalışabilen robotlar.
Daha yeni nesiller.
Evet, bazıları da insansız çalışacak robotlar. Etrafında yani tehlike
farz ederler. Kafesin içinde duruyor robot.
Kafes içinde duruyorlarmış. Bu adamcağız...
Kafese mi girmiş?
Yanlış anlamadıysam kurulumla alakalı için... kafese girmiş ve kafesteki kol bu adamı duvara çakmış.
Yani bir çeşit yazılım güncellemesi falan gibi bir şey yapacakmış herhalde, evet. Robotun ayarlarıyla ilgili bir şey. O arada hani dikkatsizlikten mi artık beklenmedik bir şey mi oldu? Sıkıştırarak
öldürmüş adamı.
Ölümüne neden olmuş.
Bu robotlar zaten kol.
Ama hani burada bir yapay zeka yok yani, bu aslında bir makine yani hani. Bizim
ya,
bildiğimiz anlamda.
Ya bu elini prese sık kaptırmaktan farklı bir
değil,
şey mi?
Farklı değil.
Değil. Adamı tutup bir şeye preslemiş yani, bir parçayı alır. Adamın parça muamelesi yapmış yani.
Yani işte robot oldu. Adı robot olunca robot öldürdü
oluyor. Ya zaten bu işin şey yanı o. Bütün dünyada böyle dergiler, gazeteler robotların öcüğü, işte robotlar başladı falan gibi başlıklarla çıktılar.
Şimdi,
o
tabii,
senin az
geçen
önce
hafta...
söylediğin sansasyonel gazetecilik.
Bu haber işte bu hafta Terminator filmi de çıkınca
evet.
Tam denk geldi. Virali olmasın bu.
Yok ama viral gibi bir şey söyleyeyim size.
Yaşanmış bir olay.
Şimdi Terminator deyince aklıma geldi. Yanılmıyorsam Financial Times'ta çalışan bir tane kadıncağız var, kızcağız, gazeteci. Haberini yaptı abi. Kadının adı Sara O'Connor.
İyi.
Ve kadın hayatında Terminator izlememiş. Nasıl oluyor bilmiyorum ama izlememiş. Bir anda...
Ya var, Star Wars falan seyretmemiş adamlar var.
Kadına deli gibi tabii şey yağmaya başlıyor. Sara Connor adında birisi işte fabrikada robot saldırdı adama diye haber yapınca herkes Terminator'la alakalı mesaj atmaya başlıyor. Kadın neye uğradığını şaşırıyor. Ya diyor, ben bilmiyorum ne olduğunu. Sonra çakıyor durumu. Ya diyor arkadaşlar, hani ben rahatsız oluyorum, bir adam öldü orada. Hani dalgayı kesin diye bir şey attı, tweet attı.
Valla çok... Değişik bir durum.
Evet.
İleride burada şimdi şey yok. Bu makine işte dediğim gibi bu prese elini kaptırmaktan
öyle
çok
yani,
öte bir şey aynısı. Değil. Ama tabii ki ileride daha değişik durumlar olacak. Bu kadar kolay açıklanamayan durumlar olacak. Asimov'un robot yasaları bunu engelliyor aslında.
Hı.
Robotun insana zarar vermesi mümkün olmamalı.
Evet, robot kol şeyi ayırt edemiyor.
Ama demek robot Asimov okumamış hiç.
Ya,
zekası işte. Yok ki abi, ona standart yani, bir şeyi yapın diyor.
Evet, oradan bir parça değil, insan kaptın sen. Onu algılayacak bir şey yok arkasında.
İşte insan kaptı mı acaba, yoksa o kol hareket ederken hani araya falan kafeste araya mı girdi adam?
Haberde sıkıştırdı
tutup,
diyor.
Tutup,
evet.
Normalde tutup metali galiba yere vuruyormuş hani,
evet,
yere dedim üretim bandına şey ya, insanı da vurmuş aynı şekilde. ama bilmiyorum ya. Şimdi haber tabi böyle sansasyona açık bir haber olduğu için çok da güvenilmiyor böyle şeylerde, ne kadar renklendirildiğini emin olamıyorsun. Zor bir durum. Şey de enteresan tabi, hani burada kim hani iş kazası, ama robotu yargılayacağız mı?
Yani değil mi?
Eskiden, çok eskiden öyle şeyler olmuş işte, sahibini öldüren bir sürü hayvan var. Normal hani çiftlik yaşamında, doğal yaşamda kazayla şeyle ama bir şekilde şey var, onları orta çağda falan yargılıyorlarmış hakikaten. İşte bilmiyorum.
Ben hiç denk gelmedim ama şey de derler ya, askerde cezalı merdiven falan vardır da diyenler de var.
Ben işte eğitim alanı biz, cezalı bizim falan derler.
Birlikte bölükte yoktu öyle bir şey de. Yoktu.
Ya orada da işte bilmiyorum, belki de hani ağızdan ağza her şey ya bozulur öyle. Ya.
Şehir efsanesi. Ha.
Tam olarak
hani olabilir yani. Ne bileyim,
çünkü çok saçma yani herhalde.
Komutan demiştir ki bu eğitim arazisindeki bilmem neyi kontrol edelim. O zamana kadar kimse eğitime çıkmasın. Yani iki tane ağızdan ağza olmuştur arazi cezalı falan. Bilmiyorum. Hı-hı. Şey.
Gayet mümkün abi. Oyun haberlerine geçeyim. Bir rezalet var biliyorsunuz. Batman Arkham Knight adı da.
Evet.
Onun PC versiyonu, daha doğrusu konsolcular mutlu mesut oynuyorlar. Oyunun iyiliği kötülüğü ayrı bir konu. PC'de çalışamaması sorunumuz. Şimdi onunla ilgili yamalar başladı. Bu yamalar bize şunu da gösterdi. Tam liste verdikleri için oyunda nelerin bozuk olduğunu görmüş olduk.
Bir de ne yapacaklarını,
Da biliyoruz. Demek ki o hala bozuk var. Olan şeyleri de gördük.
Aynen.
Ya şeyler, birkaç tane düzeltilen hakikaten sorun olan şeyler var. Mesela şu çok büyük bir problemdi. Steam'in o kadar dosyayı yeniden download etmesi, download bitmesine rağmen büyük bir problemdi özellikle kotalar için. Onu tabii çözmüşler.
34 GB ya. Bir daha çekilir mi ya? Şey, bir nedeni de yok yani. Hani
tabii.
Bir anda oyun kurulmuş olduğu halde, çekilmiş olduğu halde baştan çekmeye başlıyor falan. İşte onu halletmişler. Diyorlar.
Yağmur efektleri ve ambient occlusion'ı kaplamayı kapatan bir bug bulunmuş. Onu da halletmişler ama daha da halledilecekmiş. Yağmur efektini kapatan bug.
Şimdi açıkçası hallettikleri şeyler az.
Çok az abi.
Halledeceğiz dedikleri korkunç şeylerin bir de listesi var.
Evet. 30 FPS'nin üzerine çıkamıyormuşuz şu anda. İni dosyasıyla hallediyorduk ama onu işte çözeceğiz diyorlar.
İçine ayarını koyacaklar.
Evet, içine koyacaklar.
Evet.
Bu çok ilginç. Düşük çözünürlüklü doku bug'ı varmış abi.
Bazı yerlerde demek ki şey değil.
Evet.
İşte
bu da yapılacaklar arasında. Düzeltilenler arasında değil.
Evet.
İşte şey, herkesin PC'deki şikayeti ya frame rate çok dalgalanıyordu. Performansla birlikte onu çözeceklermiş. Daha çözülmemiş yani.
Evet.
Bakalım.
Saymayın abi, rezalet yani sonuçta tam anlamıyla bir
ek rezaletler de evet, şunlar.
Niye bunlar çözülmeden piyasaya çıktı?
Aynen. Nvidia'nın SLA'yı çalışmıyor doğru düzgün. AMD'nin Crossfire'ı hala çalışmıyor doğru düzgün.
Evet.
Yani bunlar facia.
Sonuçta oyun hala oynanacak
durumda değil.
Gibi değil. Bilmiyorum hani sen parayı tıkır tıkır ödüyorsun.
Tabii.
Parayı öderken ya işte $25 eksik kalmış, ileride onu da ödeyeceğim diye bir sistem yok. Ama burada sana kusurlu mal satılmış. Neyse işte Steam'in para iade sistemi en büyük sınavını verdi.
Evet.
En
evet.
Çok da işe yaradı.
Doğru.
Burada eğer o iade sistemi olmasaydı şimdi insanlar oynayamadıkları bayağı pahalı bir oyunla baş başaydılar. Bilemiyorum yani, bu hiç hoş olmadı. Beklenen bir oyundu.
Hı hı.
Artı şuna bu şöyle bir durum var. Bu olaylar nedeniyle oyunun kendisinin eleştirileri güdük kaldı.
Evet.
Çünkü çalışmadığı için.
Doğru.
PC'de değerlendirmesini de yapamıyorsun.
Abi biz yapamıyoruz işte, PC versiyonu var bizde.
Evet.
Yapamıyoruz. Evet. Artı şu var, ben firmaya da konuştum arada. Xbox One için vermiş. Ben dedim ki ya bari şu PS4'ü alalım, orada inceleyelim. O evet. Da kalmamış ellerinde. Kaldık işte elimizde bozuk oyunla.
Ben konsol kullanılarak yapılmış bir iki incelemesini okudum. Orada da eleştiriler var.
Var var.
Daha çok özellikle şu araç konusuna takılmışlar.
Evet.
Çünkü diyorlar ki ya bu ne, hani normalde Batman işte silah kullanmıyor.
Öldürmüyor.
Bir yarasa gibi bir şey atıyor falan filan hikaye. Ama burada tank gibi bir şeyle, üzerinde topu olan falan evet. Bir şeyle ateş ediyor falan. Şeye falan gülmüşler. Ben mesela şimdi A takımı vardır ya hani evet. Filmi de var, dizisi de var. Hani orada böyle tankla ateş ederler kötü adamları ama şey araba devrilir hep.
Evet.
İçinden böyle sürünerek çıkar kötü doğru. adamlar öksürerek falan. İşte uçaktan bomba atarlar yine şey, hep arabalar hep böyle yana doğru devrilir.
Devilir.
Her şeyin bütün silah ateşli silahların etkisi odur. İçinden de diye çıkarlar kötüler. Bunda da o tür şeyler varmış. Hani diyorlar ki ya tankla ateş ediyorum kötü adamın arabasına. Adam işte içinde bayılmış oluyor falan.
Evet.
Hani biraz olmamış yani. Şimdi mesela Batman serisinin daha önceki oyunlarında tamam orada da hani kimseyi öldürmüyordum falan ama böyle hani tank mank olmadığı için
makuldü.
Daha, makuldü işte herkesi pataklıyordun. Herkes bayılıyordu. Nasıl oluyorsa. İşte burada tabii batmış. Göze batmış o tür şeyler.
Herkes bayılıyordu abi. Bir süre sonra ayılıp gene dövüyordun. Gene bayılıyordun. Gene işte ayılıyorlar. Şeye... Hiç de akıllanmıyorlar. Ha, işte. Dayağa geliyorlar.
Ya hani şeyde idare ediyordun. O zaten hani gerçekliği askıya almışsın işte. Batman devrisi var.
Değil mi?
Şey yapıyor. Yani o kadar, ama işte zorladın mı şeye başlıyor. Bir anda o illüzyon diyeyim yanılgı pat kırılıyor bir yerinden. Doğru. Çok artık işte yer çekimiyle falan diyelim hani mesela bazı şeylerde dalga geçmeye falan başlarsan bir yerde hani şeyi kabul etmişsin. Ne bileyim Süpermen'i kabul etmişsin diyelim. Yani onu oturmuş izliyorsan işte Süpermen diye bir adamın uçtuğunu, kaçtığını, gözünden ışın çıkardığını
o baştan kabul söylüyor ediyorsun. Süper zaten adam.
Ama Süpermen'in işte ilk filminde mi, ikinci filminde mi ne zamanı geriye alma var. Şimdi onu kabul edemiyorsun işte artık.
Evet.
Yuh ya diyorsun. Hani onun gibi biraz.
Bu arada asıl kabul edemediğim benim şimdi yeni geliyor. Batman Süpermen'e karşı filmi.
O var
o
ya.
O iyice artık çığırından çıkmış durumda.
Onun
yani.
çizgi filmlerde falan var ama eskiden beri.
Var.
Abi biz Süpermen'i iyi bilirdik. Bu yani. Filmde adam kötü oluyor. Benim hani
trailerlerden falan anladığım. Ya oradaki şeyde mitolojide şey var. Ya şimdi
bir de yani hani dediğin gibi Süpermen hani süper adam ya. Lan Batman'sin sen. O adama nasıl karşı gelebilirsin? Ya adam gözüyle ışın
i̇şte
falan çıkarıyor yani.
Batman hep Süpermen'in kankası falan da Batman Süpermen'den huylanıyor hep.
Hmm.
Diyor ki bu hani tamam herif işte dağı kaldırıyor falan ama bu diyor
yani
kontrolden çıkarsa ne olacak? Buna kim durduracak? O yüzden işte bu işin hani literatüründe Batman hem arkadaşlığını falan ediyor beraber işte çatıda oturuyorlar falan takılıyorlar ama bir yandan da ince ince ya bu Clark'a nasıl ben ya gerekirse nasıl ayar veririm ne yaparım
bu
diye.
Bu kriptoniti nereden toplarım diye.
Kafa, inceden kafa yoruyor. Bu şu Injustice'da da öyleydi. O oyun aynı zamanda çizgi roman serisi falan. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani Alien vs. Predator iyiydi ama.
Evet. Göreceğiz. Son haber Sony'den ve Xbox'tan PlayStation'dan şöyle konsol pazarımız %70-90 arası diyor Sony.
Avrupa için.
Avrupa için.
Doğrudur.
Şaşırmadım mı açıkçası?
Yani adamlar Avrupa'da güçlü. Zaten Xbox adamlar ürünün lansmanını Amerika için yaptılar.
Aynen.
İşte yok Amerikan futbolu bilmem ne diye. Onlar da niyetlerini belli etmiş oldu. Şimdi Sony yöneticilerinden birisi demiş ki ya Avrupa'da %70 ile 90 arası pazar payımız var.
Ya şey diyorlar en kötü 70 çoğunlukla da 90 civarında diyor adam.
Tabii o şeydir hani mesela Türkiye'de 90'ın da üzerindedir. Başka ülkede farklıdır. Şaşırtıcı değil çünkü ya da hani iddialaşmaya gerek yok. Çünkü aynı tarihte Microsoft'un da kendi cephesinden benzer bir açıklama var. Orada da Xbox'ın babası Phil Spencer ya bizim Avrupa'da pek iyi gitmiyor. Çok daha iyi olabilir. Daha iyi ya iyiye ulaşabiliriz şeklinde bir açıklaması var. Tamam örtüşüyor yani. Tamam %70-90 kadar büyük şok belki Microsoft öyle bir rakam değer telaffuz etmemiş ama
etmez
çok şaşırtıcı değil.
Herhalde edilmez.
Evet.
Ama şeyden de belli abi şu dünya çapında satış rakamlarına baksan zaten biri 22 milyon satmış biri 10 milyon. 2.5 neredeyse hadi 2.2 kat değil.
Bir kere şu var Sony her yere girdi. ürününü çıkardı, her yere girdi. Microsoft nazlı gelin hesabı, oraya girmem, oraya geç gelsin, buraya tam girmesin falan filan. İşte sonuç ortada. Zaten genel olarak bu ürünlerin tanıtımı yapıldığından beri PlayStation'a daha bir olumlu bakıyor insanlar. Daha tabii iki cihaz da hayatının baharında. Hala PlayStation 3 ve Xbox 360 ölmedi. Raflarda, evet. İkisi de. Firmaları destekliyor. Baksana Sony tutuyor işte Nissan turnuva, turnuva, GT bir şeyler yapıyor. PlayStation 3 ile yapıyor. Artık yavaşça ama bir değişim gerçekleşecek.
Evet.
Çünkü herhalde 2016'da Xbox 360'ın falan üretimi de bitecek. Oyun artık
oyun
çıkmıyor. Yani. Oyun çıkmıyor artık o ortada. Hani ama biliyorsunuz Sony iyi gidiyor.
Evet. Haberler bu kadar, bir şeyler diyor musunuz?
Kısa mı sürdü bu hafta?
Evet, biraz öyle oldu herhalde.
Bir saat sürdü ya da.
Yaz şeyiyle.
Yaz rehaveti mi çöktü herkesin üzerine?
Bir buçuğu buluyorduk genelde ortalamada. Evet.
Bir saat iyi, bir saat iyi.
Şimdi şu var, teknoloji gündemi etkinliklerle yürüyor. İşte Computex bir şey katmadı. Yoktu. Yeni ürün yoktu. Şimdi hani önümüzde pek telefon yok. Sonbahara kadar. Beklediğimiz, duyurulacak bir telefon yok. Sonbaharda IFA var. IFA'da mutlaka telefon en azından Sony'nin duyuracağı kesin. Bir şeyler olur telefon cephesinde. Sonbaharda işte iPhone falan hızlandırır, ısındırır ortalığı. Şey var, ısıtır. Isındırır ne ya? Isıtır. Computex'te Intel'in yeni Yonga setlerini gördük. O Yonga setleri çıkacak belli ki. Tahmin ediyorum ki geçen sene X99 yanlış hatırlamıyorsam 22 Ağustos'tu. Ya Ağustos'tu. Onu kesin hatırlıyorum. Galiba bu sene de Intel hemen hemen aynı tarihlerde yapacak yeni Yonga setlerinin tanıtımını. Onlar bir hareket getirir.
Donanım değil de yazılım var işte. Bir ay sonra.
Windows 10. Evet.
Yani bu ayın sonunda Windows 10 gelecek.
Windows 10 da zaten büyük bir heyecan yaratacak. Bütün yaz Windows 10'da lisans hani bedava alabilecek miyim, alamayacak mıyım? Aldım, şöyle oldu falan. Ben bu hafta Windows 10'la uğraştım. Çok mutlu oldum. Yani ancak uğraşabildim. Elimdeki sistemler falan ancak izin verdi böyle bir deneyim yapmaya. Çok memnun kaldım. Her şey çok güzel. Windows 8'de lanet ettiğimiz şeylerin hiçbirini göremedim. Öyle start ekranı falan gibi şeyler yok.
Ya benim, onun yerine gelen hani o başlat ekranının start o metro arayüzüyle evet, birleştirilmesi güzel de olmuş.
Güzel bir şey olmuş. Tabii ki şöyle hani deneme sürümünü herkes gibi preview ön bakış sürümünü denedim. Sürücülerde falan sıkıntı çektim tabii. Her firma sürücülerini hazırlamamış. Intel dahil. O konuda sorun yaşadım. İlk başta eski bir sürümü 9926 idi galiba denemiştim. O yarım saat içinde falan bozuldu. Onda Project Spartan yoktu.
Ama bayağı fark var canım o zamanki.
Evet, İnternet Explorer vardı. O bozuldu. Çalışmaz oldu Internet Explorer. O bir şey de çek, başka browser da Firefox da çekemiyorsun.
Şu anda sistemde 10.130 browser olacak. Var galiba.
10.130 şey olarak slow güncelleme şeyinde yani stable diyelim Linux terminolojisiyle olarak var. Şeyde 10.159 fast track'e o daha
işte çok o yakında slow'a da geçecek diyorlar. Evet,
çok pişmemiş diyelim hızlı sürümlere bakarsan hatta 10.162 falan gördüm galiba bugün de emin değilim. Geliştirme sürüyor. Fark da var. Benim ilk kurduğum 9962 ile sonraki bu 10 serisi arasında ikonlarda, simgelerde bile tabii, fark vardı. Ama ben mutlu oldum. Bilmiyorum, sanki içimden bir ses Windows 8'i kötü bir anı olarak unutabileceğiz gibi geldi bana. Sen
ben 8'den de unuttuk. Memnundum canım. Ondan 8, daha memnun şöyle, olacağım kesin de.
8'den şöyle memnunsun, 8.1 geldiği için memnunsun.
Tabii canım, onu kastediyorum.
8'in zaten. Hani ilk halini gördüğün zaman bayağı bir böyle monitöre saldırmamak için kendini zor tutuyorsun.
Valla ben ne 8 ne 8.1 istiyorum. Windows 10 bayağı bir beni gülümsetti. Bazı hep olması gereken hoş detaylar gördüm. Mutlu oldum. Bakalım, driver konusu önemli. Firmalar derslerine çalışmalılar. Sürücü güncellemeleri konusunda. Microsoft'un her ne kadar bayağı iddiası var. Ben bir sürü cihazın sürücüsünü içinde getireceğim. Sizin eski printerlarınız falan Windows 10 yüzünden çöp olmayacak. Onlar da çalışacak iddiası var. Ama biliyoruz ki tabii ki her şeyi desteklemeleri mümkün değil. İşte dediğim gibi firmaların derslerine çalışması lazım. Şu anda Intel'in ekran kartı sürücüleri bile tam hazır değil.
Evet. Daha işin DirectX 12 ayağı var.
Evet. Evet. Ya Nvidia'dan, Ati'den, ya AMD'den çok korkum yok. Ekran kartı sürücüleri mutlaka hazır edilir.
Zaten var şimdiden.
Evet.
O VHQL sertifikalı. Ben AMD sürücüsü olduğunu biliyorum Windows 10 için.
İşte şey olsun, bütün parçalar bir araya gelsin. Belki de bu yaz iyi bir şey olarak hayatımıza girecek Windows 10. Telefonda daha denemedim. Onu da bu hafta sonu yapabilirsem Lumia 920'ye uygulamayı düşünüyorum. Ama masa üstünde, ben dokunmatik olmayan bir bilgisayarda, masa üstü bilgisayarda denedim. İzlenimlerim olumlu.
Güzel.
Daha çok merak ettiğim bu işte lisans meseleleri. İnsanlar şimdi tabii ki bedava Windows 10'larını isteyecekler. 7 ve 8 sahipleri.
Şimdiden rezervasyon falan çıktı zaten, o ikonlar falan herkesin evet, ekranında.
Evet. Evet.
Çok sorun olmayacak herhalde. Hala nasıl olacağını bilmiyoruz ama.
Evet, işte daha hala biraz belirsizlikler var. Şey de kafayı karıştırdı. Geçen haftaki denemeye girenlere bedava olacak konusu da kafa karıştırdı.
Şey nasıl olacak acaba? Mesela her sene hani her Windows çıkışında bu RTM sürümü önce çıkar ya.
Şimdi 15 bu herhalde.
O zaman 15 Temmuz'da versinler. Niye vermiyorlar ki 29'u
şimdi
bekliyoruz?
Onu şeye veriyor işte 15 Temmuz'da Dell'e yolluyor. Dell de 15 günde kendi dersini çalışmak zorunda, işte makinelerine uyarlamak.
İşte ne bileyim, bana çok saçma geldi. Yani hani eskiden bir manası vardı.
Ama şimdi şu var, onu işte yine konu mankeni olan Dell sürücülerini falan, sen işletim sistemini hazır etmişsin ama o sürücüler falan hazır olmadıkça anlamı yok. Adam onu yapacak ki öbür türlü müşteri kurar makinesine, bunun ekran kartı çalışmıyor diye telefona sarılır Dell'e. Dell de der ki 15 gün sonra çıkacak sürücüsü, sonra küfürler falan. O yüzden herkesin işte kendini hazır etmesi için. Ha, uygulamada ya, söyleyeyim, bu 16 Temmuz tarihinde Torrent'te.
Tabii.
15'inde üreticilere gidecekmiş, büyük üreticilere.
Hayır, bir de Dell zaten yani şu ana kadar yapmadıysa, hani büyük üreticiler diyeyim, hep Dell diyoruz biz.
Ya, konu mankeni işte, büyük üretici. IBM, yani
yapmadıysa
Lenovo.
15 günde mi yetiştirecek? Tabii ki hazırdır bir yandan onlar.
İşte ama işi bitirmesi gerekiyor. Paketleri hazırlaması gerekiyor. O satacağı bilgisayarlara yükleyeceği ya da işte firma download sayfasına koyacağı paketleri hazırlaması gerekiyor. Şey yapacak büyük olasılıkla, kendisi de bir terfi sistemi geliştirecek müşterisine falan. İşte herkesin dersinin çalışması gerekiyor. Öyle bir hazırlık aşaması bence fena değil. Ha, ama normal alıp da bilgisayarına kullanacak, kuracak olanlar için o 16 Temmuz'da ağlara düşer. Orada da dikkat edilecek şey, orijinal Microsoft'tan çıkmış ISO dosyasını bulmak,
evet.
İçine Rusların bir şeyler tıkıştırdığı ISO'lardan işletim sistemi bilgisayarına kurmaman lazım. Yoksa yanarsın. Ne kurduğunu bilemezsin çünkü makineyle birlikte, içine ne girdiğini bilemezsin. öyle Black Edition bilmem ne Plus Edition falan filan 5 kere 10 kere düşünmek lazım. Pre-activated. Onlar yanabilir. Yani şöyle şey şimdi iddialaşmak istemiyorum. Tabii ki olmaya da bilir ama dediğim gibi bilemezsin makinelere kurulduğunu. Yani ben şimdi tutup o Black Edition'ların hepsinin içinde trojan var diye bir şey iddia etmiyorum. Ama bilemezsin diyorum. Ne? Ben o riski alamam. Pre-activated'ların falan ne yüklediği belli değil. Ben o riski alamam. Kimsenin de almamasını öneririm.
Kesinlikle. Yani torrentten Windows çekmek büyük hata.
Ya ben çekiyorum. Çünkü şöyle MSDN'den
sen kontrol ediyorsun.
MD5 şeyine bakarsın.
SHA1 falan checksum'ına kontrol koduna bakıyorum. Microsoft onu yayınlıyor çünkü. Sonra torrentten o ISO'yu çekip Total Commander'da onun checksum'ını hesaplatıp Microsoft'un sunduğu checksum'la kontrol koduyla aynı mı diye bakıyorum. Aynıysa güvenebilirsin. Çünkü o bir bit de ise bir byte de ise o kontrol kodu değişir. Aynı evet. Olmaz. Ha onu da şöyle hani hızlı olsun diye yapıyorum açıkçası.
Biz arada bir hani botnet haberi yapıyoruz. İşte bin tane bilgisayar DDoS hata yapıyor bir yere.
Evet.
İşte bunlar onlar. Hani senin bilgisayarın suç işlemede kullanılıyor. Adam senin içindeki evet. Word dosyasını aramıyor. Senin dönem ödevini de aramıyor.
Tabii. Seni ağına dahil ediyor.
Evet.
Zombi ağına dahil ediyor. Yani dikkatli olduğun sürece
evet.
Gemini yüzdürebilirsin. Bu kayalıklar arasında dümen tutabilirsin ama bayağı bir dikkatli olacaksın. Bir an dalgınlık felakete de dönüşebilir.
Bize bazı sorular geliyor Levent abi. Ofis ziyaretini, ofiste de ziyaret edebilir miyiz diye. Yani hepsine tek tek yanıt veremiyorum evet. Bazen. Yani şu an öyle bir durumumuz yok maalesef.
Maalesef genelde biz ofisi proje bazlı kullanıyoruz. Hani gelindiyse mutlaka bir iş var diye tabii. Gelinmiş oluyor. Ama işte dışarıda yapacağız öyle bir şey.
Evet öyle değil planlarımız mi? Var doğru.
Ya aslında gelen sorular arasında çok güzel sorular var. Onları bilmiyorum nasıl kullanmak lazım. Mail'le cevaplayamıyoruz ama hakikaten güzel şeyler de var. Mesela bir arkadaş şey sormuş geçen gün. Ben diyor NAS cihazı aldım diyor. Hazır elimde hani disk var. İşte uyduruyorum şimdi rakamı. 6 terabyte içi de dolu. Ben istiyorum ki diyor bunu takayım içine hani görsün. Hani external kutuya koyar gibi koymuş gibi ama diyor formatlamak istiyor. Öyle. Mesela hani onun çözümü yok.
Çünkü zaten NAS cihazları genelde Linux temelli oluyor. Sende NTFS disklerin oluyor genelde.
Tabii.
Onu formatlayacak tabii.
Formatlayacak. Onu hiç kaçarı yok.
Çünkü bazen RAID mate de yapıyor. Tabii. O software RAID falan oluyor içinde.
Ama bu çok güzel bir soru.
Evet.
Çünkü ben bunu ayrıca başka bir videoda bu konudan bahsedeceğim. Bu arada önümüzdeki haftalarda çok fazla NAS konusu yapılacak.
Özlemişlerdi.
Şimdiden hazır olsunlar. Depolama üzerine çok video olacak. Şimdi bir sürü bu tür cihazlar alanların ilk hayal kırıklığı. Adam diyor ki ya 10 terabayt işte arşivim var aktarmak istiyorum. 3 aydır kopyalama yapıyor. Öyle çünkü SATA falan değil Ethernet'ten bağlısın. Hatta bir de hani Wi-Fi ile falan bağlandıysan evet 3 aydır dosya kopyalarsın. İlk başta öyle. Onu en fazla doğrudan Ethernet kablosuyla makinene bağlayabilirsin. O zaman da saniyede 60 megabayt falan görürsen güzel bir cihazın var demektir. Hiç ses çıkarmayacaksın, bekleyeceksin ki yani, iyi bir rakam olur. Rakam. Kötü cihazlarda ya da kötü bir bağlantın varsa 10 megabayt, 20 megabaytlara düşecek. Yani böyle sorular var.
Evet.
Bunları işte
derleyip toplayıp belki bir ayrı bir videoda değerlendiririz.
Evet. Mesela çok yaşanan bir, şimdi uzatmak istemiyorum ama çok yaşanan bir hayal kırıklığı. Cihazın üzerinde USB portu var ya, adam alıyor, ben bunu USB'den bilgisayarıma bağlarım diye alıyor. Ama o portta sen bir şeyler cihazdaki, o bilgisayar takmak için değil.
Doğru.
Yani o host.
Printer takacaksın, bir şey takacaksın değil mi?
Yani bazı cihazlarda printer da takabiliyorsun ama genelde oraya işte USB diskini, çubuğunu falan takacaksın.
Hızlı yedekleme falan
evet.
Oluyor.
Yani o aktarmak için. Yedek yapıyor. Yani o bilgisayarı oraya takarım yok. Da USB disk gibi görür portu değil. Ama tabii o portu görünce öyle düşünmüş adam. Düşünebilir, haklı. Ama işte o da mesela bir hayal kırıklığı. Ben diyor böyle almamıştım.
Yani
İşte o konuları bir araya getiririz.
Evet, çok isteniyor.
Genel olarak da sorular konusunda bir çözüm oluşturulması gerekiyor.
Evet.
Yetişemiyoruz.
Yetişemezsin.
Ziyan da oluyor. Güzel sorular da var, ziyan oluyor. Bir çözüm geliştirilmesi şart.
Kesinlikle öyle. Peki o zaman haberler bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.